Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz programımızda her zaman olduğu gibi. Hocam merhaba, hayırlı akşamlar, hoş
merhaba,
geldiniz.
Merhaba, hayırlı akşamlar İbrahim Bey, hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Hocam sıcak gelişmelerle başlayalım birlikteliğimize. MGK toplantısı vardı bu hafta. Yunanistan'a yönelik ve Yunanistan'a destek veren ülkelere yönelik açıklamalar vardı. Terörle mücadeleye dair, Suriye'nin kuzeyindeki harekatlara dair mesajlar vardı. Buradan başlayalım. Tabii terörle mücadele demişken de Mersin'de bir terör saldırısı gerçekleşti. Bir taraftan da şöyle baktığımız zaman Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bu saldırının Suriye'de planlandığını söyledi. Hem Yunanistan'ın bu kışkırtıcı açıklamaları hem de Mersin'de yaşanan bu terör hadisesini nasıl değerlendirmek gerekir? Bu sıcak gelişmeden başlayalım. Buyurun.
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. İbrahim Bey'in bu güzel girişinden sonra siyasi coğrafya açısından resmin bütününe baktığımızda şunu görüyoruz. Ta 1900'lü yılların başında Amerikan Başkanı Roosevelt diyor ki Türkiye bölgesinde ulu bir çınar gibidir. Kurumaya yüz tuttuğunda sulamalı, dal budak salmaya kalktığında da budamalıyız diyor. Evet. Şimdi Türkiye birazcık böyle kendine gelip çevresine bakmaya ve dal budak salmaya başlayınca budama zamanı geldiği kanaati hasıl olmuş ki önce içerideki aparatlarıyla Türkiye'nin karıştırılması planlandı. Evet. İşte daha önceki son 2011 yılından itibaren şöyle bir başlarsak ki bu Gezi Parkı eylemlerinden daha o darbe teşebbüsüne varıncaya kadar ekonomik bir takım manipülatif hareketler ve son olarak da işte bu Türkiye'nin güneyindeki YPG, PKK verilen lojistik destek. Yani Türkiye parayla satmadığı silahları onlara hibe olarak vermesi ve üstelik eğitmesi ve son dönemlerde de Yunanistan'ın adeta üzerimize salıverilmesi evet. diyelim. Çünkü biz bu senaryoyu Ukrayna'dan biliyoruz. Yani Ukrayna'nın silahlı gücü de mevcut durumu da potansiyeli de Rusya'ya karşı koyacak bir gücün olmadığını bile bile Zelenski adeta Putin'e meydan okudu. Şu anda evet. Yunanistan'ın Türkiye'ye yaptığı tahriklerin benzerini Zelenski Rusya'ya yaptı. Ve sonuçta Rusya bodoslama Ukrayna'ya daldı. Ve Ukrayna şöyle söyleyelim bir çeyrek yüzyıl daha belini doğrultamaz. Yani diyelim ki Rusya birlikleri tamamen Ukrayna'yı terk etse bile kendini doğrultamaz altyapı olarak, ekonomik olarak. Aynı şey Rusya için de söz konusu. Rusya'yı yavaş yavaş zayıflatma ve gerekirse de o özerk bölge ve cumhuriyetlerinde parçalanmasını sağlama. Şimdi Türkiye savunma sanayi alanında kendi ayaklarının üzerinde durmaya başlayıp milli muharip uçağını bile yapmaya işte o atak helikopteri Altay tankı SİHA'lar, İHA'lar Milgem projesiyle deniz kuvvetlerinin ve donanmanın güçlenmesi karşısında Türkiye'nin bu özellikle savunma sanayi alanındaki yükselişini durdurmak Türkiye'yi Yunanistan'la batıda Yunanistan'la güneyde PKK aparatlarıyla meşgul ederek gücünün enerjisini bitirilmesi ve finali de Mavi Vatan dediğimiz bu bölgede oynamak. Çünkü oradaki hidrokarbon yataklarını, petrolü, doğalgazı Türkiye'ye pek yedirmeyi düşünmüyorlar. Ki Türkiye 4 tane sismik araştırma gemisi birden aldı. Yani dünyada Amerika dahil hiçbir ülkede yok. Yani özel şirketlerin
var ama
var British Petrol'ün belki Total'ın elinin vesaire ama devlet bazında Türkiye böyle canhıraş bir şekilde hem karada hem denizde petrol, gaz, altın, demir, her türlü maden ve enerji kaynaklarının tespit edilmesi, rezervlerinin önce bir etüdün yapılması, arkasından da çıkarılması konusunda elinden geleni yapıyor ve şu anda 3 var diye Karadeniz'deki doğalgazın
karaya ulaştırılması karaya, için çalışılıyor.
Oradan da 2023 içerisinde kullanıma arz edilmesi çalışmaları çok hızla gidiyor ve çok yakında da yeni müjdelerin verileceği söyleniyor. İşte böyle bir Türkiye'nin önünü tıkamak ve Türkiye'yi enerjisini boşa harcamak için Yunanistan fiştek deniyor ve Türkiye'nin Milli Güvenlik Kurulu kararında ve Cumhurbaşkanı'nın söylemlerinde şu ortaya çıktı. Diyor ki biz sizin arkanızdaki gücü de biliyoruz.
Evet.
Bu müttefiklik hukukuna yakışmaz. Ha, demek ki bunu NATO müttefiki ortaklarımız bunu kışkırtanlar ve Yunanistan bizim dengimiz değildir diyor.
Evet.
Yani Türkiye yapılan tahriğin
farkında,
kim tarafından yapıldığının farkında ve sonuçta Türkiye'yi nereye çekmek istediklerini de biliyor. Ama Türkiye yeri ve zamanı geldiğinde onların her türlü lojistik ve önemli uçlarını imha etme yeteneğimiz ve kabiliyetimiz vardır. Ve artık Miçotakis'i Yunan Başbakanlığı Türk yetkililer muhatap almıyor ve Yunan halkına diyor ki aklınızı başınıza toplayın. 100 yıl önce yaşadıklarınızı bir düşünün. Tarih tekerrürden ibarettir. Dolayısıyla Türkiye'nin gücü karşısında sizin güvendiğiniz ne Amerika ne Fransa size destek olmaz. Bizimle baş başa kalırsınız ve bunun bedelini de ağır ödersiniz diye Türkiye çok açık seçik bir şekilde Yunan kamuoyuna bu mesajı verdi. Yani özetle şunu söyleyelim. Bizim o Mersin Mezit'teki polis evine yapılan saldırı, YPG'nin Suriye'deki veyahut da İran kuzeyindeki eylemler, Yunanistan'ın tahrikleri hepsi kuklalar farklı da kuklacının aynı olduğunun bir sonucudur. Bu eylemin amacı da o teröristler polis evine girip de o bombayı patlatabilselerdi artık insanları bu seçim öncesinde can güvenliğinin olmadığını, dışarı çıkmamaları gerektiğini, bu hem ekonomiyi hem de sosyal hayatı olumsuz yönde etkileme yönünde bir tahrik, provokasyondu ki Allah'tan başta o şehit olan polisimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Onun kahramanlığı ve oradaki güvenlik güçlerimizin kısa sürede teyakkuze geçmesiyle bu tahrik önlenmiş oldu. Milletimizin de geçmiş olsun. Ölen polisimize de tekrar yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
Peki hocam. Terörle mücadele demişken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın dün açıkladığı bir bilgi vardı. Ayın 26'sında diyor 2 gün önce Türk Silahlı Kuvvetleri gitti 140 kilometre girdi. Assos'ta 16 terörist mağarasını, sığınağını, sözde komuta yerini büyük bir başarıyla vurdu ve bu devam edecek diyor. Irak'a yapılan bir operasyondan bahsediyor. Bu tür operasyonların devam edeceğini notunu da paylaşıyor. Bu noktada 140 kilometre gidebilmek, oradaki hedefleri vurabilmek nasıl bir operasyonun habercisi olabilir? Bunu da konuşalım hocam.
Şimdi yani insanın övünmesi pek doğru karşılanmaz ama bu devlet gücü olduğu için söylüyorum. Yani Türkiye'nin komandolarıyla karada operasyonel hareket kabiliyeti bakımından işte Amerikan deniz piyadeleri gibi bizim SAT komandoları. Yani dünyada ilk 3 arasındadır böyle bizim o operasyonel timlerimiz. Artı SİHA'larımız da yine dünyada ilk 3'e giriyor. Yani gerek havadan gözlem keşif yapma ve İHA'larla gözlem keşif yapma, SİHA'larla anında imha etme ve karadan da birlikler indirerek mağaraların en derin inlerine kadar gidip hani teröristleri inlerinde yok edeceğiz değil mi? O konsept içerisinde mücadele eden dünyada ilk 3
ülkeden biri
Türkiye. Yani bunu nasıl başardık sorusunun cevabı da şu. Hani derler Anadolu'da kötü komşu insanı hacet sahibi yapar. Yani onlar bize silah ambargosu uygulayarak, onlar bize teröristleri başımıza musallat ederek ki Türkiye 1984 yılından beri fiilen düşük yoğunluklu bir savaş yaşıyordu doğu bölgelerindeki, özellikle o dağlık sarp arazilerde. Şimdiki gibi bu teknolojik aletler, İHA'lar da olmadığı için Mehmetçiğin hani diyelim iman gücüyle, fedakarlıklarıyla o bölgelerde, dağda, taşta, tepede sürekli mücadeleydi. Şu anda bizim ordumuz hakikaten eğitimli, idmanlı, her türlü şehir ve kırsaldaki operasyonlara karşı teyakkuzda bir yapıya sahiptir. Evet. Bu bizim yani istediğimiz bir son, şey değildi ama bizi bu sonuca
onlar getirdiler,
mecbur ettiler ve şu anda da görüyorlar. Yani belki 3 yıl sonra, 5 yıl sonra daha da büyük bir güç olarak durdurması güç olacağı için şu anda önümüze bir takım işte bu Yunanistan engelini, diğer konuları koyarak gücümüzü önce test edip sonra da orada enerjimizi boşa harcamaya. Hatta Rus uçağının düşürülmesi hadisesinde mesela Avrupalıların en çok Batılıların istediği şey Türkiye'nin Rusya veya İran'la bir silahlı çatışmaya girmesi ki yani istemediği iki hasmının birbiriyle çatışması en çok hoşlarına giden bir şeydir. Türkiye bu oyuna gelmedi ve liderler düzeyinde yapılan görüşmelerle o uçak düşürme hadisesinden bu yana Türkiye'nin Rusya ile olan belli bir mesafe kat ettiğini görüyoruz. Ve Avrupa istiyor ki veya Amerika, Batı dünyası Türkiye kendine verilen ödevleri yerine getiren ve çizilen alanın dışına çıkmayan ve kendi başına inisiyatif üretmeyen bir ülke olsun istiyor. Son yıllarda Türkiye'nin işte ben sınırımın ötesinde terörist görmek istemiyorum, bu şekilde bir koridor açmanıza müsaade etmek istemiyorum gibisinden kendi iradesiyle koymuş olduğu bir takım duruşları NATO ve Amerika kabullenemiyor. Ya bu bizim formatladığımız Türkiye değil diyor.
Evet.
Yani bizimle eşit şartlarda konuşmayı bir türlü hazmedemiyorlar. Türkiye'nin istediği fazla bir şey yok. Yani biz sizinle eşitiz. Yani Biden'a, Sayın Erdoğan'a söylediği o Biden'sa ben de Erdoğan'a diyor. Evet. Yani diyor ki yani siz Amerikan başkanıysanız ben de Türkiye Cumhuriyeti'nin başkanıyım. Yani biz kimsenin hakkına, hukukuna bir şey söylediğimiz yok ama bizim de kendileri gibi eşit, bağımsız, ayaklar üzerinde duran bir ülke olduğumuzu artık kabul etmeleri gerektiği konusunda artık yavaş yavaş da belli bir noktaya gelmeye başladılar diye düşünüyorum.
Evet, şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyon başarısından bahsettiğiniz hocam, MIT'i de bu noktada zikretmemek olmaz. Şimdi MIT de hemen hemen her gün sınırımızın ötesinde birkaç kişiyi etkisiz hale getiriyor ya da yakalayıp ülkeye getiriyor. Bu noktada MIT'in üstlendiği görev de çok önemli ve en önemli silahlarımızdan biri de işte SİHA'lar kadar MIT diyebiliriz herhalde, değil mi? Neler
yani
düşünürsünüz bu noktada?
Şöyle diyelim, devlet olmanın gereği buydu. Yani biraz garip gelecek ama biz 1980'lere kadar yani tıpkı şu anda Afrika'da harita üzerinde 50 küsur tane bağımsız devlet gözüküyor. İşte Çad, Somali, bilmem Nijer gibi ama bakıyorsunuz siyasi olarak, ekonomik olarak, kültürel olarak tamamen sömürgeci ülkelerin ablukası altında. Türkiye'de de benzer durum yaşanıyor idi. Şimdi ben üniversite 80'li yıllarda hatırlıyorum. MIT deyince insanın aklına sürekli seni fişlemek için bekleyen böyle devlet görevlileri akla gelirdi. Halbuki Amerika Birleşik Devletleri'nden örnek verecek olursak Amerika'da bir FBI var. Yani ülke içerisindeki hırsızı, uğursuzu, suçluları tespit eder, yakalar, cezasını verir. Türkiye'de de emniyet vardır, emniyet istihbarat vardır, emniyetin birimleri vardır, narkotik birimi vardır, uyuşturucuyla ilgili ne bileyim terör timleri vardır vesaire. Yani ülke içerisindeki hırsızı, uğursuzu yakalamak üzere. Ama CIA ise ülke içinde çalışma yapmaz. CIA Amerikan dış istihbaratıdır. Yani Türkiye'de çalışır, Japonya'da çalışır, Kanada'da çalışır ama Amerika'nın içinde iş yapmaz. Bizim Milli İstihbarat Teşkilatımızda şimdi son 10-15 yıldan beri asli görevine döndü. Yani bu adam irticacı, bu adam solcu, bu adam şucu, yani simitçi, gazozcu, börekçiye varıncaya kadar fişleyen evet. bir kurum olmaktan gerçek işlevine döndü. Türkiye'nin aleyhinde ekonomik olarak, istihbari olarak, kültürel olarak, terör faaliyetleri olarak kim ne yapıyorsa önce bunların istihbari evet. verileri toplanıyor. Ondan sonra gerekli birimler gidiyor, onu paketliyor, yerinden alıyor. Bu da karşı tarafa çok büyük bir korku salıyor. Yani siz böyle evlerden toplama, diyelim ki 20 tane çocuğu götürmüşler, kamplarda eğitmişler ve cepheye sürmüşler. Yani siz onlardan 5 tanesini, 10 tanesini etkisiz hale getirdiğiniz zaman bunun pek bir anlamı yok. Yine gidiyorlar. Ailelerden zorla çocuklarını alıyorlar. Ama elebaşılarından bir tanesini,
evet.
mesela Halep'te geçtiğimiz günlerde olduğu evet. gibi yakalayıp etkisiz hale getirdiğiniz zaman bunun yankısı çok çok daha fazla oluyor ki biz şimdi orman yangınlarını işte diyelim ki adam mobiletin üzerinde, bir motosikletin üzerinde benzini almış, ormanı yakıyor. Ya siz bunu yakalasanız ne olacak? Sonuçta bu bir piyondur. Birilerden emri alıyor, gidiyor bunu yapıyor. Esas o emri veren iradeyi işte biz Şam'da, Halep'te yakaladık.
Evet.
Bu yönüyle çok önemli bir harekettir diye düşünüyorum.
Peki hocam. Yunanistan-Türkiye gerilimine tekrar dönecek olursak hocam. Macron'un bir açıklaması vardı. Bizim yanımızda Avrupa Birliği ve ABD var. Türkiye'nin karşısında biz beraberiz diyor. Ama Avrupa Birliği ülkelerine bakıyoruz, ABD'ye bakıyoruz. NATO da bizim müttefiklerimiz. Yani Yunanistan da neticede NATO'da müttefikimiz aslında ama bu ayrışma nereden ortaya çıkıyor? Tekrar buna bir kez daha bakabilir miyiz? Bu arada bir de daha önce muhtemel bir savaşta Yunanistan'a destek sözü veren Fransa, Yunanistan'la Ege'de ortak tatbikata başladı ve Yunanistan'ın bütün savaş gemileri de bu tatbikata katılıyor. Buradaki amaç nedir? Bunu da konuşmak isteriz. Buyurun.
Şimdi Türkiye bundan birkaç yıl önce İtalyan Eni şirketinin sondaj gemisini dedi ki burada daha henüz münhasır alan bölgelerin sınırları tespit edilmedi. Ve onu sondajdan vazgeçirecek bir takım askeri evet. tatbikatlar yapınca onlar da gittiler. Şimdi Fransız Total şirketi olsun, Amerika'nın, İngiltere'nin, Hollanda'nın çok uluslu şirketleri şu anda Doğu Akdeniz'deki yani trilyon dolarlarla ifade edilen bu petrol ve gaz yataklarından pay alabilmek için işte Yunanistan'ın münhasır alan bölgesini genişleterek yani Türkiye'nin elindeki haklarını önce Yunanistan'ın'dır evet. diye söyleyerek arkasında zaten Yunanistan sınırsız borçlu bir ülke. Yani evet. her şey kapanın elinde kaldığı bir konumda. Yani Yunanistan'ın hakkını, hukukunu savunuyormuş gibi yapıp aslında Türkiye'nin olanı önce Yunanistan'a devredip Yunanistan üzerinde de kendi evet. ülkelerine bunu sömürgeciliğin yeni bir boyutu. Ancak Fransa başta olmak üzere batılı ülkelerin şöyle bir yüzyıllardan beri özelliği vardır. Önce güç ve gövde gösterisi yaparlar. Sizi korkutmak isterler, sizi sindirmek isterler ve bunu kanırtırlar. Yani alabileceğinin en fazlasını almak için ellerinden geleni yaparlar. Ancak karşı taraf gözünü karartıp ki Türkiye'nin o Barış Pınarı Harekatı'nda olduğu gibi bundan iki yıl kadar önceydi Trump zamanındaydı. Hı-hı. Türkiye dedi ki ben giriyorum Amerika birliklerini çekiyorsan işte sana şu kadar süre veriyorum çek aksi takdirde ona da düşman kabul ederim deyince bütün efelenmelerini bırakıp geri çekildiler. Türkiye gözünü karartıp Yunanistan'a ben sana bunun bedelini ödetirim. Bana neye mal olursa olsun işte şu an operasyona başlıyorum dediği andan itibaren ne o Fransız'ın ne de batılı hiçbir gücün Yunanistan'ın arkasında durmayacağını Yunanistan'ın evet. bilmesi lazım. Ancak ne yaparlar? Türkiye'yi zora düşürecek, Türkiye'ye parayla satmadığı silahları nasıl ki teröristlere veriyordu, Yunanistan'a verirler. Yani Türkiye'nin elindeki en modern silahlardan daha üst teknolojiyi bedava verirler gerekirse onlara.
Evet.
Ve Türkiye'yi adeta çünkü savaş çok pahalı bir iştir. Mesela Rusya gibi şu anda petrol fiyatları, doğalgaz fiyatları zirve yapmasına rağmen, Rusya'nın devasa yeraltı yerüstü kaynakları olmasına rağmen,
Birleşmiş
Milletler'de veto hakkına sahip olmasına rağmen zorlanıyor ki savaşa girmeden önce de hazineyi ağzına kadar altınla doldurduğu söyleniyordu. Putin'in işte 2 yıl petrol satmasa, doğalgaz satmasa ekonomiyi götürecek kadar gücü olduğu söyleniyor idi.
Evet.
Fakat Rusya'yı şu anda adeta ekonomik olarak dize getirme noktasına geldiler. Bu nedenle Türkiye'nin petrol olarak, gaz olarak, finans kaynağı olarak birçok yönden daha henüz kendi ayakları üzerinde duramayan, dışa bağımlı bir ülkenin böyle bir silahlı çatışmaya girmesinin de bedeli ekonomisi açısından ağır olur. İşte bunu hesap ediyor Türkiye. Yoksa Yunanistan'dan çekindiğinden yahut da o Fransa'nın Yunanistan arkasına duracağından filan pek şey yok. Ama Ukrayna'da yaptıklarının aynısını yapacaklar.
Maksat Türkiye'ye güç kaybettirmek, Türkiye'yi hedeflerinden uzaklaştırmak.
Hiçbir asker, bakın hiçbir Fransız, Alman askerinin, Amerikan askerinin Ukrayna'nın yanında savaştığını veya Ruslara karşı mücadele ettiğini görmüyoruz.
Evet.
Ancak silah veriyorlar, lojistik destek veriyorlar, yanınızdayız diyorlar. Hı-hı. Ama bu kadar. Yunanistan'a da aynı şeyi yaparlar.
Bu noktada bu haftanın en önemli başlıklarından biri de şuydu hocam. Yunanistan Sisam ve Sakız adalarına, yani silahsız olması gereken adalara zırhlı araçlar sevk etti. Ve bunların da Amerikan menşeli araçlar olduğu, Amerika'nın verdiği araçlar olduğu ortaya çıktı. Yine Türkiye burada da sağduyusunu koruyor ve olup biteni sükunetle takip ediyor ama yeri ve zamanı geldiğinde de sizin de dediğiniz gibi bunun hesabını soracağını belirtiyor. Bu noktada cümlelerinizi şimdi alalım ve bir ara verelim.
Lozan ve Paris anlaşmaları gereği adalar zaten bir kurşun atmadan, bir oldu bittiyle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, yani 1911'de Uşi Anlaşması'yla İtalyanlara geçici bir süreliğine devredilmiş. Ancak İkinci Dünya Savaşı sonrası idarecilerimizin aymazlığı yüzünden Paris konferansı düzenleniyor. Biz oraya gitme
tenezzülünde bulunmuyoruz
ve o toplantıda adalar Yunanlara devrediliyor. Fakat silahsızlandırılma
şartıyla
yani orası turistik bir ada, silahlardan arındı. En fazla işte bir nasıl ki bekçiler mahallelerde kolluk kuvveti olur o şekilde. Ama şu anda biz bizzat müttefikimiz Amerika Birleşik Devletleri Sisam'da, Midilli'de, İstanköy'de bunları yaparken de diyor ki Rusya'ya karşı. O zaman niye adalarda yapıyorsun? Gel Anakara'da mesela Kırtlar elinde o yığınağı yap. Yani Türkiye'nin herhangi bir
Bulgaristan'a yap.
Bulgaristan NATO müttefikin oraya yap.
Evet.
Romanya'ya yap ama bunun öyle iyi niyetle veyahut da işte bu şekilde açıklamalarla kapatılacak bir durumun olmadığını söyleyebiliriz.
Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Bu bölümü noktalayalım. İkinci bölümde değerli dinleyenlerimiz, Medeniyet Coğrafyamız programında Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Halil Kurt hocamla birlikteliğimize devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Radyolarını yeni açanlara hayırlı akşamlar, hoş geldiniz diyelim. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz ve medeniyet coğrafyamıza dair sıcak gelişmeleri konuşmaya, tartışmaya, değerlendirmeye devam ediyoruz. Hocam, Rusya-Ukrayna savaşıyla başlayalım bu bölüme. Geçen hafta Putin kısmi seferberlik ilan etmişti ve bu seferberlik ilanı sonrasında bir de referandum, sözde bağımsızlık referandumları yapıldı. Nerede? Donbas bölgesinde ve Herson'da, diğer taraftan da Zaporijya'da. Bu sözde bağımsızlık referandumları tamamlandı ve bugün de bir imza töreni vardı. Bu bölgeler Rusya'ya katıldığı bir törenle. Şimdi dünya bunu nasıl seyredecek ya da buna tepkisi ne olacak? Bu bölgeler Ukrayna'nındı. Şu anda Rusya'ya geçti. Ukrayna'nın tepkisi sınırlı ama dünya nasıl bir cevap verebilir? Ama şunu da belirtelim, eğer bu bölgelere yönelik, yani artık Rus toprağı olarak bu bölgelere yönelik bir saldırı olursa nükleer silah da dahil tepki vermekten, cevap vermekten kaçınmayız diyor Rusya. Dünyayı ne bekliyor diye bir kez daha soralım.
Evet, aslında Şubat'ın 23'ünden bu yana en tehlikeli dönüm noktasındayız şu anda dünya açısından. Çünkü Rusya önce kısmi seferberlik ilanında bulundu. Rus sınırlarından Moğolistan'a, Gürcistan'a, Türkiye'ye, birçok Kazakistan'a, ülkelere bir adeta
akın başladı.
Adına turistik falan deniyor ama pek de öyle değil. Bunun sebebi şu: Rusya federatif bir devlet. Rusya Federasyonu 17 milyon kilometre kare yüz ölçümü vardır. Dünyanın en geniş ülkesi. Yani dünya karalarının %12'si tek başına Rusya. 149 milyon kilometre karelik dünya toplam karalarının 17 milyonu Rusya'da. Şimdi Rusya içerisinde 22 tane özerk cumhuriyet vardır. Bu 22 özerk cumhuriyetin içerisindeki nüfusun yarıdan fazlası Rus olmayan. Mesela Dağıstan, Çeçenistan, İnguşetya gibi bölgelerde %1-2 oranında Rus var. Yani %95'in üzerinde nüfus gayri Rus.
Evet.
Bunu işte Yakutistan'dan Tataristan'a, İşte Adige'den Kabartay, Balkar, Karaçay, Çerkez, yani bütün Türk, Kafkas kökenli ve
Müslüman
Doğu Asya'daki cumhuriyetlerin hepsinde şu özellik var. Bu insanlar diyor ki mesela bir Adige'de bölgesindeki bir Çerkez veya Dağıstan'daki bir Lezgi. Yahut da Karaçay, Çerkez bölgesindeki bir Karaçay, Balkar Türk'ü. Hı hı. Diyor ki bu bizim savaşımız değil. Yani
niye biz gitmek zorundayız yani, diyor.
Dolayısıyla diyor ki yani bir Rusya ile Ukrayna, iki Slav Ortodoks güç çarpışıyor. Biz zaten Rusların kontrolünde ve işgalindeyiz. Bir şekilde vatanımız işgal edilmiş durumda. Biz bu savaşta rol almak istemiyoruz diyor. Yani biz şimdi bir seferberlik ilan ettik 1974 yılında Kıbrıs'ta. Bu barış harekatı sırasında askeri şubelerin önü
lebalet
her
doluydu.
Yaştan insan kuyruğa girmişti. Ben de Kıbrıs'a gitmek istiyorum diye. Şimdi Rusya'da durum böyle değil. Çünkü Rus Ortodoks o beyaz insanların önemli bir kısmı zengin. Şimdi insanlar zenginleştikçe dünya tatlı gelir. Savaşmak istemezler. Bu nedenle asıl Rusların iki problemi var. Bir, doğurganlıkları az ve vodka çok fazla içtikleri için. Erkeklerin büyük bir kısmı alkolik. Hayatın bütün yükünü kadınlar çekiyor zaten Rusya. Ukrayna gibi bu Kuzey Slav Ortodoks dünyasında gençlerin ve nüfus artışının çok olduğu bölgeler ise başta Kafkasya, Dağıstan bölgesi, Çeçenistan, Dağıstan bölgesi olmak üzere Müslüman ve Türk unsurların olduğu yerlerde genç nüfus fazla ve o genç nüfusu cepheye sürmek isteyen bir Rusya ve burada bir sıkıntılı durum söz konusu. İkincisi, Rusya'nın yapmış olduğu bu referandum ile işte Herson, Zaporijya, bu hemen Kırım'ın kuzey batısındaki Herson'un özelliği, Kırım'ın su ihtiyacı ve önemli Zaporijya'daki nükleer santral düşünürsek elektrik, su, doğal ihtiyaçların önemli bir kısmı oradan karşılanıyor idi. Kırım bir sezeryanla Ukrayna'dan Rusya'ya bağlanınca birçok şey de sıkıntı yaşandı. Rusya bu entegrasyonu da sağlamak istiyor. Yine Donbas bölgesinde, Luhansk ve Donetsk bölgesinde dahil olmak üzere bu bölgelerde referandum yaptırdı ve referandumun sonucu zaten %95, evet, %98 de çıktı. Bu şuna benziyor, işte Mısır'da Sisi'nin yapmış olduğu seçim veya işte Irak'ta geçmişte Saddam'ın yapmış olduğu rejimin yaptığı seçim. Evet. Ya da şu anda Esad Suriye'de bir seçim yapsa ne kadar seçim olur silahların gölgesinde. İşte bu referandumdan Rusya'ya katılma sonucu çıktı ve Putin de bunu Duma'da, Sovyet Meclisi, Rus Moskova'daki Rusya Federasyon Meclisi'ne geçirdikten sonra, ki bunu Kırım'da yaptı, ki Putin bir şey kafaya koyunca yapıyor. Şimdi bundan sonra dünyayı bekleyen tehlike şu: Rusya Ukrayna topraklarında savaşırken kendinin de işgalci olduğunu biliyor. Oradaki zayiatlar konusunda bir problem yok. Avrupa'da diyor ki, Rusya diyor ki, benim topraklarıma bomba düştüğü an nükleer kullanırım. Avrupa'da diyor ki, Ukrayna dışına taşarsanız siz, yani Polonya'ya, Romanya'ya da saldırmaya başlarsanız, biz topyekün sana karşılık veririz. Şimdilik Romanya'ya silah veriyor. Şimdi buradaki işin püf noktası, bu Donbas'taki Luhansk, Donetsk ve hemen Kırım'ın kuzeyindeki Herson, Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya ilhak edilmesi, ki bu artık kaçınılmaz bir durum, edilmesinden sonra buraya yapılan Ukrayna saldırısı neticesinde Rusya topraklarıma saldırı olduğu bahanesiyle taktik ve nükleer silah kullanmaya başlarsa, ki diş macununun tüpten çıkması gibi bir şeydir, bu geri dönmez. Nükleer silahların en az tehlikeli olanı bile düğmeye basıldığı zaman, bu artık bütün dünya için, insanlık için geri dönüş olmayan bir şeydir. Çünkü sadece Rusya'nın elinde dünyayı birkaç kez yok edecek nükleer silah vardır. Bunun birkaç katı Amerika'da vardır, NATO'da vardır. Dolayısıyla bu karşılıklı güçler birbirine zarar vermek maksadıyla nükleer silah kozunu oynadıklarında, yani şöyle düşünün, cephede savaşan iki birlik var, Ruslar ve Ukrayna, arada 10 kilometre 30 kilometre bir mesafe şey var, mesafe var. Halbuki Çernobil nükleer santralından o gaz sızıntısı olduğunda bizim Karadeniz bölgesindeki çaylarımızda radyasyon oranı çok yüksekti.
Çernobil Ukrayna'nın daha kuzeyinde değil mi hocam?
Çernobil, Beyaz Rusya, Belarus, Ukrayna, Rusya sınırında bir yer. Yani
Türkiye uzak yer, daha uzak noktada. Yani,
evet, Ukrayna'nın en uç kuzeyinde. Fakat oradan
ona rağmen
gelen,
şimdi
diyelim ki bir nükleer silah kullanıldı. Rüzgar yönüne bağlı olarak, yani siz o bir bakarsınız, rüzgar bir ters bir akımla Rusya'nın yarısını, Türkiye'nin kuzeyini, Balkanları tamamen yani ilk düştüğü yere daha çok tahribat verir, ama bunun radyasyonun nerelere yayılacağı hesap edilemez. Bu insanlık adına bir tehdittir. Bunun nerede duracağını hiç kimse bilemez. Dileyelim ve kimse böyle bir çılgınlığa girmesin.
Peki Rusya bu kazanımlarından sonra durur mu? Ya da herkes buna razı olur mu?
Aslında Rusya artık durmak istiyor da, yani benim kişisel kanaatim, Rusya alacağını aldı kendince. Yani bu bölgelerdeki referandum sonrasında bir
kazanım elde etti.
Ve Ukrayna ve Batılı devletler de buna ses çıkarmamış olsa savaş burada biter.
Evet.
Ancak Amerika ve İngiltere, özellikle bu Anglo-Sakson ülkeler, savaşın alabildiğine uzamasını istiyorlar. Savaş uzadıkça bunların karları artıyor. Çünkü Avrupa'ya diyorlar ki, artık yarın sizin kapınıza da bu savaş gelebilir. Habire silah satıyorlar.
Evet.
Dolar, bakın, bütün paralara karşı değer kazandı. Yani sonuçta kumarı oynatan kazanır, kasa kazanır derler. Evet. Hep oynayanlar bir o kazanır, bir o, ama günün sonunda hepsi kaybetmiş olur. Şu anda da bu savaşın senaryosunu İngiliz ve Amerikan aklı yazdığı için sonuçta kasa bunlar kazanacak. Yani evet. Öyle ya da böyle şu anda Amerika'da şu an dünyanın en çok doğalgaz tüketen, aynı zamanda en çok doğalgaz üreten ülkesi Amerika Birleşik Devletleri'dir. Petrol ve doğalgazda. Şimdi Amerikalıların tuzu kuru. Yani kış geliyorsa gelsin. Petrolü de var, doğalgazı da var. Hatta ihraç etmek için piyasada yükseldi. Ama Avrupa
öyle değil.
Öyle değil.
Ona da değinelim
ve
hocam.
Aynı zamanda Avrupa şu anda bir sıkıntı var. Avrupa şu anda bu gaza muhtaç. Hatta evet. Kuzey akımı ve
bir diğer ve iki sabotaj düzenlendi.
Şu anda işlevsiz hale geldi. Bu artık savaş bitse de, ambargolar kalksa da öyle bugünden yarına o hatların tamir edilmesi ve gaz pompalanması kolay kolay kısa sürede mümkün olmayacak. Bu da işte Alman Başbakanının Körfez evet. ülkelerini ziyarete gitmesi ve Amerika, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'ne şu ultimatumu verdi. Artık kota uyguluyoruz, bilmem OPEC'ten karar aldık değil, vanaları sonuna kadar açacaksınız. Yani Avrupa'ya sınırsız göndereceksiniz diyor ama dökme suyuyla da değirmen ne dönmez. Kadar döner? Yani boru hattıyla, yani şöyle düşünün, evinize bir şebekeden gelen bir doğal gaz var. Açıyorsunuz, kombinizi yakıyorsunuz. Bir de işte tüpçüden tüp alarak evet. doğal gazınızı döndürmeye çalışıyorsunuz. Bu hem ekonomik değil hem de sürdürülebilir değil.
Peki
Avrupa
hocam.
Açısından zor bir kış geliyor.
Avrupa demişken İtalya'da bir seçim oldu. İtalya ki uzun zamandır böyle koalisyonların yönettiği bir ülke, iktidar boşluklarının olduğu bir ülke zaman zaman. Giorgia Meloni liderliğindeki aşırı sağcı İtalya'nın kardeşleri ve parçası olduğu Sağ İttifak bu seçimi kazandı. Çok ilginçtir hocam. Giorgia Meloni'nin Macron hakkında daha önce yaptığı açıklamalar var. Neler söyledi? Şöyle kısaca bakalım ve size soralım. Avrupa'da İtalya-Fransa rekabeti mi başlıyor bundan sonra diye. Fransa'nın Afrika'yı sömürmeye devam ettiğine dikkat çeken Meloni, Fransa nükleer reaktörleri için kullandığı uranyumun %30'unu Nijer'den çıkarıyor. Ve hal böyleyken Nijer nüfusunun %90'ı elektriksiz yaşıyor. Bize ders vermeye kalkma Macron, çünkü Afrikalılar senin politikan yüzünden kıtalarını terk etmek zorunda kalıyor, diyor Meloni bir vakit, yani seçimden daha önceki zamanlarda yaptığı açıklamada. Şimdi işte bu Meloni yönetecek İtalya'yı. Avrupa'yı ne bekliyor? Avrupa bir taraftan da işte bu zihniyetin iktidara gelmesinden de rahatsız.
Şimdi toplumlar yani bu insanlık tarihi boyunca hep benzer hadiseler yaşanmıştır. Ekonomik olarak mevcut şartlarından gerilemeye başlayınca suçlayacak birilerini ararlar. Evet. Ve ilk suçlanacak kişiler de göçmenler, yabancılar olur. Bu dünya tarihi boyunca böyle olmuştur. Şu anda mültecilerle en çok başı belada olan ülkelerin başında İtalya geliyor. Evet. Çünkü Afrika'nın kuzeyinden hemen evet. İtalya'ya giriyorlar. Şimdi Yunanistan'a girenler Yunanistan'da durmuyorlar. Hemen Almanya, İngiltere gibi ülkelere gidiyorlar. Halbuki İtalya'ya girenlerin çoğu orada kalıyor. Yani İtalya nispeten sanayileşmiş, gelişmiş evet. bir ülke konumunda, bir iş güç bulunca orada kalıyor. İtalya diyor ki, yani haklı olarak bu Meloni'nin çıkışı. Yani diyor, siz Fransa'ya kastederek, siz Afrika'yı sömürüyorsunuz, o insanları aç bırakıyorsunuz, ellerindeki kaynakları alınca onlar da hayatta kalabilmek için canları pahasına Avrupa'ya göç ediyorlar. Fakat ilk durak biz. Yani sömürüyü siz yapıyorsunuz, göçmenin
evet, bedelini biz ödüyoruz.
Bedelini biz ödüyoruz. Yani bu aslında Meloni'nin bu çıkışı haklı bir çıkış evet. Macron'a karşı. Bir de Avrupa'da bu küreselciler ve ulusalcılar dünyanın her yerinde olduğu bir Avrupa'da da var. Macron biliyorsunuz bu
küreselcilerin
hatta bursuyla okuyan evet. düğününü bile o İngiltere'deki meşhur Rothschild ailesinin bursuyla okuyup evlendirdiği bir. Evet. Yani düşünün ki Türkiye'de bir vakfın bir çocuğu okutup düğünün de yapıp yani öyle bir vakfın bir elemanını düşün herhangi bir şeyin. Yani sağdan soldan fark etmez. İşte bu Rothschild'lerin bursuyla okumuş.
Evet.
Bir kişidir bu küreselcilerin elemanı.
Macron.
Şu anda Macron. Hı hı. Meloni ise şartların ortaya çıkardığı bir şahsiyet. Çünkü Berlusconi'den sonra iyi kötü o vaziyeti idare ediyordu. Ama İtalya son 5-10 yıldır adeta böyle futbolcu, sanatçı bilmem yani siyasetle, devlet yönetimiyle alakası olmayan abuk subuk insanların 3-5 partinin bir araya gelip koalisyon kurduğu ve bir türlü de idare edemediği, yani avara kasnak evet. gibi ülke siyasetinin kendi kendini öğüttüğü bir süreç yaşadı. Bizde de maalesef tekrar bu parlamenter sisteme dönme hevesleri var. Yani dünyada şunu gördüler. Yani bu parlamenter sistemde bir şey çıkmıyor yani. Kavga etmekten, kendi aralarında didişmekten ülkeyi yönetmeye zaman kalmıyor. Ve Meloni diyor ki başkanlık sistemine geçeceğiz. İtalya'daki bu yabancılar bizim başımıza musallat ediyorlar. Biz gidip şeyde Afrika'da bunlara gelmemesi için tedbirler alacağız. Aynı zamanda bu LGBT vesaire evet. bunlara karşı set tedbirler alacağız. İtalya'da tekrar İtalyanların hukukunun Avrupa Birliği hukukunun önüne geçtiği takım yasalar çıkaracağız vesaire diyor. Bu da insanların hoşuna gidiyor. Evet. Kulaklarına hoş geliyor. Çünkü artık Avrupa Birliği'ne girmişler İtalyanlar 1958 ilk Roma Anlaşması'yla. 90'lı yıllara kadar hep böyle nemasını yemişler Avrupa Birliği'nden gelen fonlarla. Ama 90 sonrası bakıyorlar Avrupa Birliği'ne üye olmak bunlara yük getirmeye ve bedel ödetmeye evet. başlamış. Ve artık yavaş yavaş herkes fabrika ayarlarına dönmeye başlıyor diye düşünebiliriz.
Peki hocam, son olarak eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Profesör Doktor Yusuf El Karadavi geçen günlerde 96 yaşında yaşadığı Katar'da vefat etti. Ona dair neler söylemek istersiniz? Allah rahmet eylesin. Büyük bir
Allah
isimdi.
Rahmet eylesin.
Bu cümlelerinize mekanı noktalayalım.
Cennet olsun. İşte Mısır'da doğmuş.
Evet.
Ve kendini İslam ümmetinin birliğine, vahdetine evet. adamış. Alim, zahit ve aynı zamanda Türkiye dostu
evet.
bir insandı. Hayatının son dönemlerini Katar'da geçirdi. Hı-hı. Ve Allah'tan rahmet diliyoruz.
Evet.
Allah'ım bu tür insanların sayısını arttırsın diyoruz.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bu haftalık da programımızı nihayete erdiriyoruz. Haftaya bir başka programda değerli dinleyenlerimiz yeniden birlikte olabilmek ümidiyle. Hayırlı akşamlar, hoşça kalın.